Kur'an-ı Kerim ve Meali. Kureyş suresinin 1 ila 4. ayetlerinin tilavetini İranlı Kur'an-ı Kerim karilerinden Üstad Kerim Mensuri'den dinleyelim.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع الذي أطعمهم
Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla. Hiç değilse kendilerini Kureyş'i bir araya getirip anlaştırdığı, yaz ve kış yolculuğunda onları güvenliğe kavuşturduğu ya da başkalarıyla ısındırıp yakınlaştırdığı için şu ev Kabe'nin Rabbine kulluk etsinler ki o kendilerini açlıktan kurtarıp doyuran ve onları korkudan güvenliğe kavuşturandır.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradios.ir/tr/ adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun muhterem dinleyiciler. Tanrı Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şemsi 8 Tir 1404 Hicri Kameri 3 Muharrem 1447 Miladi Takvimle 29 Haziran 2005 Pazar. Bugünkü yayınımızdan sonra sunacağımız akşam haber bülteni ve yorumun ardından sırasıyla Doktor Terence Mütevazi Bir Bilim İnsanı ve Cihatçı Bir Yönetici podcast'te Dünyada Su Krizi Umutta ve Endişeler ve Rafael Gorosev İran Nükleer Gelişmelerindeki Rolü podcast adlı programları dinleyebilirsiniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinliyorsunuz. Önce özetler. Pezeşkian, biz saldırgan değiliz. İran halkı her türlü saldırıya karşı güçlü bir şekilde durmalı. Tüm General Musavi'den Suudi Savunma Bakanı'na ateşkesin sürekliliği konusunda şüphelerimiz var. İran ordusu kara kuvvetleri komutanı Sinan Sejim'in mevzilerine onlarca imha edici İHA fırlatıldı. İran temsilcisi Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı olağanüstü toplantısında vur-kaç dönemi sona ermiştir. Sivnis Ejim polisi durum çok vahim olduğunu bildirdi. Şimdi haberler. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkan, Pazartesi günü yaptığı açıklamada biz saldırgan değiliz diyerek İran halkının el ele vererek karşı karşıya kaldığı her türlü saldırıya güçlü bir şekilde direnmesi gerektiğini vurguladı. İran İslam Cumhuriyeti Meclisi'nde konuşan Pezeşkan, Sivnis Ejim'in bazı İranlı askeri komutanları ve bilim insanlarını şehit etmesini şiddetle kınarken şöyle söyledi. Düşman vurarak, öldürerek ve suikast düzenleyerek ne bizi ne de halkımızı sahneden silemez. Çünkü bir kahramanın elinden bayrak düşerse yüzlerce kahraman daha vardır ki o bayrağı kaldırır ve zulme karşı durur. İran Cumhurbaşkanı ayrıca halkın yararına olacak şekilde nükleer enerjiye sahip olmanın İran'ın doğal hakkı olduğunu vurguladı. İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Tüm General Seyyid Abdurrahim Musavi, Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid Bin Salman ile telefon görüşmesi yaparak 12 günlük Siyonist rejim ve Amerika ile savaşın yanı sıra bölgesel ve ikili konulara görüştü. Fars Today'in Fars Haber Ajansı'ndan verdiği habere göre Musavi görüşmede İran'a yönelik Siyonist rejim ve Amerikan saldırısının İran İslam Cumhuriyeti'nin gösterdiği itidal ve Amerika ile yürütülen dolaylı görüşmeler devam ederken gerçekleştiğine işaret ederek bu iki rejimin hiçbir uluslararası kural ve normu tanımadığını ve bunun 12 günlük saldırgan savaşta dünya tarafından teyit edildiğini söyledi. Musavi bir savaşın başlatıcısı olmadık ancak tüm gücümüzle saldırganlara karşılık verdik. Düşmanın ateşkes dahil yükümlülüklerine sadakati konusunda tamamen şüpheliyiz ve saldırı tekrar edilirse güçlü bir karşılık vermeye hazırız dedi. Suudi Savunma Bakanı da görüşmede Suudi hükümetinin saldırıları sadece kırmakla kalmayıp savaşın ve saldırıların sona ermesi için yoğun çaba harcadığını belirtti. Ayrıca İran İran'ın bazı silahlı kuvvetler komutanlarının son savaşta şehit düşmesinden dolayı taziyelerine iletti. Taraflar bölgesel güvenlik ve istikrarın sağlanması ile ikili ilişkilerin geliştirilmesi için danışma süreçlerinin devam ettirilmesi ve İran ile Suudi Arabistan'ın bu konuda önemli roller üstlenmesinin önemini vurguladılar. İran İslam Cumhuriyeti Ordusu Kara Kuvvetleri Komutanı pazartesi günü yaptığı açıklamada Siyonist rejimin mevzilerine onlarca farklı türde imha edici insansız savar açanın fırlatıldığını duyurdu. Tuğgeneral Kiyomer Seyder'i Sadık Vaat 3 operasyonu ilgili olarak Siyonist gaspçı rejimin İran'a yönelik vahşi saldırısının hemen ardından Ordu Kara Kuvvetleri İHA Birliği, Devrim Muhafızları Hava Uzay Kuvvetleri'nin yoğun balistik füze atışları ile eş zamanlı olarak tahkimat delici harp başlıkları ile donatılmış onlarca farklı imha edici İHA'yı işgal altındaki topraklardaki hassas bölgelere ve hedeflere doğru fırlattı. Bu İHA'lar belirlenen hedeflere başarıyla vurdu dedi. İran İslam Cumhuriyeti'nin daimi temsilcisi Tahran'ın talebi üzerine düzenlenen Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu'nun olağanüstü toplantısında sert bir bildiri sunarken İsrail rejiminin İran'ın barışın nükleer tesislerine yönelik saldırgan eylemini açık bir devlet terörü örneği ve Birleşmiş Milletler Anlaşması ile Ajans Sözleşmesi'nin açık ihlali olarak nitelendirdi. Toplantıda konuşan İran temsilcisi bu oturumun düzenlenmesine destekleyen ülkelere teşekkür ederken şunları söyledi. Amerika Birleşik Devletleri İsrail'in saldırgan eyleminden önceden haberdardı ve bu saldırıya istihbarat, siyasi ve maddi destek sağlayarak ortak oldu. İranlı üst düzey diplomat ayrıca İsrail rejiminin İran'ın barışçı nükleer tesislerine yönelik tekrar eden tehditleri karşısında ajans ve yönetim kurulunun hareket tezliğini sert şekilde eleştirdi. Siyonist rejim yetkililere İran İslam Cumhuriyeti'nin işgal altındaki topraklara düzenlediği füze saldırılarının büyük maddi kayıplara yol açtığını itiraf etti. Siyonist rejimin vergi dairesi yetkilileri pazartesi günü yaptıkları açıklamada son 3 gün içinde İran tarafından gerçekleştirilen füze saldırılarının yol açtığı zararların toplamının 1 milyar şekeli İsrail para birimi aştığını duyurdu. Geçtiğimiz pazar gecesi özellikle Hayfa ve Tel Aviv başta olmak üzere işgal altındaki toprakların birçok bölgesi İran'ın füze saldırılarına hedef oldu. Bu saldırılarda Hayfa limanındaki enerji santrali ve İsrail rejiminin elektrik şebekesi ciddi şekilde zarar gördü. Siyonist rejim polis sözcüsü pazar gecesi İran İslam Cumhuriyeti tarafından düzenlenen füze saldırılarının ardından işgal altındaki topraklardaki durumun son derece kötüleştiğini açıkladı. Siyonist rejime ait olan Kanal 14 televizyonu polis sözcüsünün şu ifadelerine yer verdi. İran füzelerinin hedef aldığı İsrail'in işgal altındaki toprakların merkez bölgelerinde durum çok vahimdir. Polis sözcüsü yıkımın geniş çaplı olduğunu belirtirken hala bazı İsraillilerin enkaz altında bulunduğunu söyledi. Gelen raporlara göre İran'ın pazar gecesi düzenlediği saldırılarda en az 10 Siyonist ölmüş ve 120 kişi de yaralanmıştır. Pazartesi günü Türkiye'nin İstanbul şehrinde halk İran'a destek vermek ve Siyonist rejimi kınamak amacıyla gösteriler düzenledi. Pazartesi günü İstanbul'da binlerce Türk vatandaşı Siyonist rejimin işlediği suçları kınamak ve İran halkına destek vermek amacıyla büyük çaplı halk gösterileri gerçekleştirdi. Gösteriler İstanbul'un ana meydanlarından birinde İsrail rejiminin Büyükelçiliği önünde ve İran konsolosluğu önünde düzenlendi. Rusya ve Türkiye liderleri pazartesi günü gerçekleştirdikleri bir telefon görüşmesinde İran İslam Cumhuriyeti ile Siyonist rejim arasındaki gerilimi ele aldılar ve Tel Aviv'in askeri eylemlerini Birleşmiş Milletler Anlaşması ve diğer uluslararası hukuk normlarını ihlal ettiği gerekçesiyle kınadılar. Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde şunları söyledi. 13 Haziran Cuma gününden bu yana İsrail rejimi tarafından İran'a karşı başlatılan şiddet dalgası tüm bölgenin güvenliğini tehdit ediyor. Benjamin Netanyahu hükümetinin hukuksuzluğu uluslararası düzen için açık bir tehdittir. Bölge yeni bir savaşın başlamasına izin veremez. Türkiye ve Rusya Cumhurbaşkanları İran ve İsrail arasındaki çatışmaların tırmanmasından ciddi endişe duyduklarını da ifade ettiler. Pazartesi günü Pakistan'ın Lahur kentinde yüzlerce kişi Ümmet Birliği platformunun çağrısıyla düzenlenen büyük bir yürüyüşte Siyonist rejimin İran'a yönelik askeri saldırılarını sert bir şekilde kınarken İran İslam Cumhuriyeti'nin bu saldırılara karşı direnişine tam destek verdiklerini açıkladı. Lahur'da Amerikan konsolosluğu önünde gerçekleştirilen yürüyüşte çok sayıda din alimi, siyasi ve dini aktivist, öğrenci kuruluşları ve halkın farklı kesimlerinden insanlar katıldı. Göstericiler ellerinde direniş eksenini destekleyen pankartlar taşırken Amerika ve Siyonist rejim karşıtı sloganlar attı. İran halkı ve mazlum Filistin halkı ile dayanışma içinde olduklarını da vurguladılar. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri pazartesi günü İran İslam Cumhuriyeti ile Siyonist rejim arasındaki askeri gerilimini ilgili ciddi endişelerini dile getirirken, sivillerin acılarının azaltılması ve çatışmaların sona erdirilmesi için diplomatik çözüm yollarının acilen takip edilmesi gerektiğini vurguladı. Volker Türk, Cenevre düzenlenen Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nin 59. oturumunda yaptığı açıklamada, İran ile İsrail arasındaki artan askeri gerginlik son derece endişe vericidir diyerek, ben de bu saldırıların sonlandırılması ve geleceğe yönelik bir çözüm bulunması için gerginliğin azaltılması ve derhal diplomatik müzakerelere başlaması çağrısında bulunanlara katılıyorum ifadelerini kullandı. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri, Siyonist rejimin Gazze, Batı Şeria ve Lübnan'daki insan hakları ihlallerine dikkat çekerek bu rejimin uluslararası hukuk ilkelerine uyması gerektiğini vurguladı. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haber bültenimizi dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam yayınımız günün yorumu ile devam ediyor. İlk yorumumuz, iktidar şehitlerinin milyonluk ve görkemli cenaze töreninin dünyaya mesajı nedir başlığı altında. İran halkı 28 Haziran Cumartesi günü iktidar şehitleri için düzenlenen cenaze törenine büyük bir coşku ile katılırken, halkın tüm kesimlerini kapsayan bir danışma ve vatanseverlik tablosu sergiledi ve dünyaya milli birlik mesajı verdi. Tahran'da düzenlenen bu görkemli tören, İran halkının bir başka destansı katılımına sahne oldu. Amerika merkezli medyada bu törene geniş yer ayırırken, büyük kalabalıkların Siyonist rejimin saldırılarında hayatını kaybeden askeri komutanlar, bilim insanları ve siviller için sokağa döküldüğünü yazdı. CNN televizyonu törenle ilgili haberinde şu ifadeleri kullandı. Son çatışmalarda şehit düşenleri anmak için yüz binlerce kişi Tahran'da bir araya geldi. Çoğu siyahlar giymiş olan katılımcılar, Siyonist rejim ve Amerikan karşıtı sloganlarla tepkilerini diri getirdi. İran halkı bu büyük katılımla Siyonist rejime ve destekçilerine bir kez daha ulusal onur ve birlik mesajı verdi. Gece yarısı suikastları ve hain saldırılarla devrime olan bağlılıklarını sarsamayacaklarını da gösterdi. Hatırlanacağı üzere 13 Haziran Cuma sabahı Siyonist Hecumen Tahran ve bazı diğer şehirlere hedef alan askeri saldırı sonucu cesur İranlı komutanlar, tanınmış bilim insanları ve masum siviller şehit düştü. Bu saldırının ardından İran İslam Cumhuriyeti'nin lideri bir televizyon mesajında İran silahlı kuvvetlerinin bu rezil rejimi perişan edeceğini ve onlara hayatı zehir edeceğini vurguladı. Bu kararlı tutumun devamında İran Sadık Vadi 3 operasyonu ile ilgili işgal altındaki topraklara onlarca füze fırlatarak her türlü saldırıya sert yanıt vereceğini gösterdi. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam yorumunu dinlediniz.
İran Radyo Podcast. Bazen bazı hikayeler sadece tarihi olaylar değildir. Her şey zor olduğunda bile gerçeğe ve iyiliğe olan umudunu kaybetmeyen insanların hatırlatıcılarıdır. Hikayemiz yalnız bırakıldıklarında ve çoğu insan yollarından geçtiğinde bile hala dik duran ve yollarına devam eden insanlarla ilgilidir. Hüzünlü Nefes podcastinin bu bölümünde İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın en sadık sahabelerinden ikisinin hikayesini duyacaksınız. Hani ve Meysam. Her ikisi de Kufe halkının çoğu onları terk ettiğinde bile son güne kadar Hüseyin'in yoluna sadık kaldılar. Hani ve Meysam'ın yaşam ve ölüm hikayesi sadakat ve azmin açık bir örneğidir. Çoğunluk sessiz kalmayı veya bir kenara çekilmeyi tercih ettiğinde bile. Yasin Hecazi'nin Ah adlı kitabından alınan ve Şeyh Abbas Kumi'nin Nafs-ül Mahmum adlı eserinin sade ve modern bir çevirisi olan Hüzünlü Nefes adlı podcast'te tarihin kalbinden gelen, hala dinlemeye değer, cesaret ve sadakat mesajı taşıyan bu iki gerçek hikayeyi sizlere anlatıyoruz. Fakat tarihi yolculuğumuza çıkmadan önce bu podcast'in İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisi olduğunu hatırlatıyoruz. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilir, görüş bölümünde yorumlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz. Ubeydullah, Hani'nin idam edilmek üzere pazara götürülmesini emretti. Hani, şehirde büyük bir adamdı ve eğer atına binseydi, binlerce insan ona eşlik ederdi. Ancak idam edilmek üzere götürüldüğünde, tek bir kişi bile yardımına gelmedi. Her zaman yanında olan herkes bu sefer sessiz ve kayıtsız kaldı. Orada bulunan adamlardan biri olan Muhammed İbni Eş'as haneyi kurtarmaya çalıştı. Ubeydullah'tan haneyi bağışlamasını istedi. Zira hanenin Kufe'de ne kadar nüfuzlu ve etkili olduğunu biliyordu. Ubeydullah başlangıçta onu affedeceğine söz verdi. Ancak kısa süre sonra fikrini değiştirdi ve hanenin pazara götürülüp boynunun vurulmasını emretti. Hani elleri bağlı koyun pazarına götürüldü. Haneden boynunun vurulması için eğilmesini istediler. O ise reddetti. Ubeydullah'ın adamlarından biri olan Reşid, haneye kılıçla saldırdı. Ancak darbesi hiçbir işe yaramadı. Hani, dönüş Allah'adır. Ey Allah'ım, senin rahmetine ve rızana geliyorum dedi. Bundan sonra ona tekrar vurdular ve hani öldürüldü. Ubeydullah, Müslim'in cesedinin herkesin görebileceği yere asılmasını ve başının Şam'daki Yezid'e gönderilmesini emretti. Bu ilk kez Haşim oğulları hanedanından birinin başına geliyordu. Müslim'in başı ve hanenin başı birlikte Şam'a götürüldü ve şehrin girişinde asıldı. Bu olaydan sonra Müslim ve hanenin cesetleri herkesin görmesi için pazarlarda dolaştırıldı. Mesih kabilesi bunu öğrendiğinde atlarına binip muhafızlarla çatıştılar. Sonunda Müslim ve hanenin cesetlerini onlardan aldılar, yıkadılar ve toprağa verdiler. Ubeydullah Yezid'e Kufe'deki olayları bildirdikten sonra Yezid ona bir mektup gönderdi. Mektupta ona teşekkür etti ve Hüseyin'in Kufe'ye gelmeyi planladığını duyduğunu söyledi. Yezid bu zor durumu yönetme sorumluluğunun Ubeydullah'a düştüğünü vurguladı ve ona muhafızları arttırmasını ve her şeyi gözetmesini emretti. Yezid şüpheli kişilerin bile dikkate alınmasını ve gerekirse tutuklanmasını, ancak tehlike oluşturmadıkları sürece kimseye zarar verilmemesini tavsiye etti. Ayrıca herhangi bir haberin kendisine derhal yazılmasını talep etti. Son mektubunda Ubeydullah'ın bu durumdan onurlu bir şekilde çıkmazsa konumunu ve itibarını kaybedeceği tehdidinde bulundu. İmam Hüseyin aleyhisselam henüz yoldayken ve acı haberler birbiri ardına kendisine ulaşırken, Muhammed İbni Eş'as Kufe'deki olayları ve Müslim İbni Akil'in sözlerini ona bildirmek için bir mektup göndermeye karar verdi. Yolları en iyi bilenlerden biri ve belakatli bir şair olan İyas İbni Osel mektubu aldı ve 4 günlük yolculuğun ardından Hüseyin'in kervanına ulaşarak mesajı iletti. Tam da bugünlerde İmam Hüseyin aleyhisselam Irak'a ulaşmadan önce yolculuğunun bir diğer uzun süreli sahabesinin kaderi belirlendi. Kervan gelmeden yaklaşık 10 gün önce Meysem-i Tammar Kufe'de idam edildi. Meysem asıldığında büyük bir kalabalığı kendisini dinlemeye çağırdı. Orada durdu ve insanlara Ali İbni Ebu Talip'ten yıllar önce duyduğu sözleri söyledi. Hüseyin kader diyarına varmadan hemen önce, şimdi yeni bir anlam kazanan sözler. İnsan çok ibadet edenlerdendi ve zühdün belirtileri yüzünde ve vücudunda görülüyordu. Kendisi Ali aleyhisselamın bir gün ona şöyle dediğini anlatmıştı. Meysam, bir gün Ubeydullah İbni Ziyad seni bana düşmanlık için çağıracak ve senden benden nefret etmeni isteyecektir. Meysam şöyle demişti. Beni öldürmek isteseler bile senden asla nefret etmeyeceğim. Ali aleyhisselam da onu hemen asacaklarını söylemişti. Meysam de kabul etmiş ve Allah için sabredeceğini söylemişti. Ali aleyhisselam Meysam'e kıyamet gününde onunla aynı seviyede olacağına dair söz vermişti. Hatta bir gün sahabelerin arasında Ali aleyhisselam Meysam'e şöyle demişti. Benden sonra seni yakalayıp asacaklar. İkinci gün ağzından ve burnundan kan akacak ve sakalın boyanacak. Üçüncü gün mızraklarla vücudunu delecekler ve öleceksin. Bunu hatırla. Ali aleyhisselam Meysam'e hangi hurma ağacının yanına asılacağını bile göstermişti. Amr ibni Hureys'in evinin olduğu yerin olduğu yer. O günden sonra Meysam bazen o hurma ağacının yanına gider ve yanında namaz kılar. Ne mübarek bir ağaç, sanki sen benim için büyümüşsün ve ben senin için yaratılmışım gibi derdi. İmam Ali aleyhisselamın şehadetinden sonra Meysam aynı hurma ağacını ziyaret etmeye devam etti. Sanki kaderinin ona bağlı olduğunu biliyordu. Amr ibni Hureys'i gördüğünde ona komşusu olacağını söylerdi. Ancak Amr, Meysem'in ne demek istediğini hiç anlamıyor ve sözlerini ciddiye almıyordu. Meysam öldürdüğü yıl Mekke'yi, Kabe'yi ziyaret için gitmişti ve peygamberin eşi Ümmü Seleme ile tanışmıştı. Ümmü Seleme ona, "Sen kimsin?" diye sordu. Meysam, "Ben Meysem'im." diye cevap verdi. Ümmü Seleme, "Peygamber seni gecenin bir vakti ne kadar da sık anardı." dedi. Meysam, Ümmü Seleme'ye Hüseyin hakkında sordu. Ümmü Seleme, "Şu anda bir bahçede." dedi. Meysam, ona selamlarımı iletmek istediğimi ve Allah'ın huzurunda tekrar buluşmayı umduğumu söyle dedi. Ümmü Seleme biraz hoş koku istedi ve Meysem'in sakalına kokuyu sürerek yakında bu sakal senin kanınla boyanacak dedi. Meysem Kufe'ye girdiğinde Ubeydullah'ın güçleri onu tutukladı ve valiye götürdü. Orada bulunanlar Ubeydullah'a Meysem'in İmam Ali aleyhisselamın yanında özel bir yeri olduğunu ve onun yakın sahabelerinden biri olduğunu hatırlattılar. Ubeydullah ona küçümseyerek baktı çünkü Meysam aslen bir Arap değildi ve böyle birinin Ali için bu kadar değerli olması ona garip geliyordu. Ubeydullah Meysam'e iman ve Allah hakkında soru sordu ve Meysam kendinden emin bir şekilde Allah'ın her zaman zalimleri gözettiğini ve Ubeydullah'ın da onlardan biri olduğunu söyledi. Ubeydullah, Meysem'in Arap olmamasına rağmen çok güzel konuşan ve zeki olduğunu fark etti. İmamının onun gelecekteki kaderi hakkında bir şey söyleyip söylemediğini sordu. Meysam tereddüt etmeden İmam Ali aleyhisselamın kendisine asılacak 10 kişiden biri olduğunu ve kendi dar ağacının en kısa ve yere en yakın olanı olacağını söylediğini söyledi. Ubeydullah bu sözleri inkar etmeye çalıştı. Ancak Meysam tüm bu kehanetlerin gerçekleşeceğinden emindi. Çünkü ona göre bu haberler Ali'ye, peygamberden ve hatta Cebrail ve Allah'tan ulaştığını düşünüyordu. Ubeydullah Meysem'i idam etmeye karar verdiğinde asılmak üzere hapishaneden çıkarıldı. Yolda bir adam ona neden kendini bu kadar zora soktuğunu sordu. Meysam gülümsedi ve birçok kez ziyaret ettiği aynı hurma ağacını işaret ederek, "Ben bugün için yaratıldım ve bu ağaç bu amaç için büyüdü," dedi. Meysam, Amr İbni Hüreys'in evinin önünde idama hazırlandı. Ancak Amr o zaman Meysam'ın geçmişte komşu olmakla neyi kastettiğini anladı. Dar ağacı kurulduğunda Amr'ın hizmetçilerinden biri dar ağacını su ve koku ile hazırladı. O zamanlar bir kişiyi birkaç gün boyunca açlıktan ve susuzluktan ölmesi için sağlam bir iple bir dar ağacında bağlamak adetti. Büyük bir kalabalık toplanmıştı ve hatta dar ağacında bile Meysam, peygamberin ailesinin erdemleri hakkında konuşmaya devam etti. Bu da Ubeydullah'ın bunu duymasına neden oldu. Ubeydullah, Meysam'ın ağzının mühürlenmesini emretti. Böylece artık konuşamayacaktı. Meysam, İslam'da infaz sırasında ağzı mühürlenen ilk kişi oldu. O günün sonunda ağzından ve burnundan kan aktı ve üçüncü gün bir mızrakla bıçaklanarak öldü. O anda yüksek sesle "Allahu Ekber" diye haykırdı. O gece Meysam'e büyük saygı duyan 7 hurma satıcısı cesedini gizlice dar ağacından indirip gömmeye karar verdiler. Gece muhafızlar dar ağacın etrafında birkaç meşale yakarak nöbet tutarken bir grup hurma satıcısı dar ağacını kaldırmayı ve Meysam'ın cesedini çıkarmayı başardı. Onu Beni Murad mahallesine götürdüler ve bir derinin yanına toprağa verdiler. Ayrıca dar ağacını da hiçbir iz kalmasın diye bir harabeye attılar. Sabah memurlar cesedi aramaya gittiklerinde ondan hiçbir iz yoktu. İmam Hüseyin aleyhisselam ve arkadaşları Irak'a doğru yoldaydılar ve Mekke'den çok uzaklaşmamışlardı. Aynı zamanda Hazreti Zeynep salamullah aleyhanın kocası ve İmam Hüseyin'in yakın ahbaplarından olan Abdullah İbni Cafer ona bir mektup yazdı ve iki oğlu Aun ve Muhammed'i imama eşlik etmeleri için gönderdi. Mektupta Irak'a gitmemesi ve geri dönmesi konusunda endişeli bir şekilde tavsiyede bulunmuştu. Çünkü Hüseyin ve ailesinin tehlikede olacağından ve kendisine zarar verilirse insanların umudunu kaybedeceğinden korkuyordu. Abdullah daha fazla konuşabilmeleri için yakında geleceğine söz verdi. Abdullah ayrıca Mekke valisi ve Yezid'in destekçisi olan Amr İbni Said İbni El-As'a giderek İmam Hüseyin'i geri dönmeye ikna etmesini istedi. Amr, İmam Hüseyin için bir mektup yazmayı kabul etti ve hatta Abdullah'a Hüseyin'i rahatlatmak için mektubu kendisinin yazmasını istedi. Abdullah mektubu yazdı ve kardeşi Yahya bin Said ve hükümetin elçisi olduğundan Hüseyin'in tamamen emin olabilmesi için ona eşlik etmesi için ayarlandı. Abdullah İbni Cafer ve Yahya bin Said İmam Hüseyin'e vardıklarında ona mektubu verdiler. Amr İbni Said mektupta nazik bir tonda şunları yazmıştı. "Allah'tan sizi her türlü tehlikeden korumasını ve Irak'a gitmekten vazgeçirmesini istiyorum. Bu yolda devam ederseniz hayatınız zarar görebilir. Size tam bir aman ve güvenlik veriyorum ve bu yolculukta hayır ve güven bulacağınıza söz veriyorum. Ayrıca dönüşünüz için her şeyin hazır olduğundan emin olmak için arkadaşlarımı gönderdim. Abdullah İbni Cafer ve Yahya bin Said geri döndüklerinde diğerleri onlara İmam Hüseyin'i geri dönmeye ikna edip edemediklerini sordular. Çok ısrar ettik ancak İmam Hüseyin kabul etmedi dediler. Abdullah İbni Cafer artık imamı geri getireceğinden tamamen umudunu kesmişti. En azından iki oğlunun Aun ve Muhammed'in imama eşlik etmesini, bir şey olursa yanında kalmasını ve yardımcıları ve yoldaşları olmasına karar verdi. İmam Hüseyin de karşılığında Amr ibn-i Said'e bir mektup yazarak şöyle cevap verdi. Allah'a doğru hareket eden ve iyi ameller işleyen Allah'ın ve Peygamber'in emrine karşı gelmez. Ben de Allah umuduyla ve iyi ameller işlemek için yola çıktım. Sen de selamet ve iyilik teklifi gönderdin. Ama en iyi sığınak Allah'ın sığınağıdır. Bu dünyada Allah'tan korkmayan ahirette emniyette olamaz. Allah'tan bizi daima dindar kılmasını dileriz. Ve eğer bu mektubu yardım ve iyilik isteyen hayırsever insanlar niyetiyle gönderdiysen, Allah'ın seni iyiliğin için ödüllendireceğini umuyorum. İmam Hüseyin aleyhisselam ısrarlara aldırmadan Irak'a doğru yolculuğuna devam etti. Yolda İmam Hüseyin, Irak'tan gelen Bişr ibn Galip adında bir adamla karşılaştı. Ona Irak halkının durumunu sordu. Bişr şöyle dedi, Irak halkının kalpleri seninle ancak kılıçları Emevilerin elindedir. İmam Hüseyin sözlerini teyit etti ve şöyle dedi, bazen doğru söz söylemek böyle bir şeydir. Allah ne isterse o olur. Öte yandan Kufe valisi Ubeydullah İbni Ziyad, Hüseyin'in Mekke'den Irak'a gittiğini öğrendi. Buna karşı koymak için kuvvetlerinin komutanı Hüseyin İbni Tamim'e Kadisiye bölgesine gitmesini ve Kadisiye, Haffan ve Katkataniye arasındaki tüm yolları askeri nöbetçilerle kapatmasını emretti. Böylece kimse kolayca geçemezdi. Ayrıca insanlara Hüseyin'in Irak'a vardığının farkında olmalarını ve kimsenin ona yardım etmemesine dikkat etmelerini söyledi. Aynı günlerde Medine'nin eski valisi Velid ibn-i Utbe, Ubeydullah ibn-i Ziyad'a bir mektup yazarak onu uyardı ve şöyle yazdı. Hüseyin, Fatıma'nın oğlu ve peygamberin torunudur. Ona zarar vermemeye ve herkes için sonuçları olacak bir şey yapmamaya dikkat et. Asla unutulmayacak bir olay ve hiç kimse bunu telafi edemeyecek. Fakat Ubeydullah İbni Ziyad bu uyarılara kulak asmadı ve Hüseyin'in Kufe'ye girmesini zorla engellemeye karar verdi. Değerli dostlar, Hüzünlü Nefes Podcast'inin bir bölümünün daha sonuna geldik. Ancak bu bölümün sonu İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın Kufe yolculuğunun sonu değil, gerçeğin her zamankinden daha açık bir şekilde kendini gösterdiği bir dönemin sadece başlangıcı. İmam Hüseyin'in umudun son noktalarından geçişinin hikayesi, tıpkı Müslim'in hikayesi gibi her şey bir insana karşı olsa bile aynı sadakatin binlerce başkası için yolu açtığını bize hatırlatıyor. Bir sonraki bölümde cesaret ve azmin anlamının yeni bir biçim aldığı Kerbela'ya hep birlikte yaklaşacağız. Her şeyin beklenti, üzüntü ve umuda bağlı olduğu bir diyara doğru bir yolculuktayız. Sizlerden ayrılmadan önce podcastlerimiz ile ilgili görüşlerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatıyoruz. Bu podcast İran Radio Medya Servisi tarafından sunulmuştur. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Ve eğer bu hikayeler sizin için önemli ve etkili ise onları arkadaşlarınız ve sevdiklerinizle paylaşın. Unutmayın, bugünün hikayesi dünün yolunun devamıdır ve bugün atılan her küçük adım yarının kaderini şekillendirebilir. Sizlerden ayrılırken hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Esen kalın.
Doktor Terhançe, mütevazı bir bilim insanı ve cihatçı bir yönetici. Muhterem dinleyiciler, Doktor Terhançe, mütevazı bir bilim insanı ve cihatçı bir yönetici isimli programımızda sizlerle birlikteyiz. Son günlerde İran ve İslam dünyasının önde gelen bilim insanı ve yöneticilerinden Doktor Mohsen Terhançe'nin şehit edilmesi tüm duyarlı insanların yüreğini parçaladı. Hayatını ilmi, gelişmeyi ve halkına hizmet adamış olan bu değerli şahsiyet, Siyonist rejimin Tahran'daki terör saldırısında şehitlik mertebesine ulaştı. Doktor Terhançe, adanmışlık, direniş ve cihat ruhunun simgesiydi. Onun şehadeti sadece bir üzüntü değil, aynı zamanda İran halkının ilerleme ve bağımsızlık yönündeki kararlarını da güçlendirdi. Bu haber, özgürlük sevdalısı ve İslam ümmetine bağlı olan herkes için adeta bir yıldırım etkisi yarattı. Bu inançlı ve mücadeleci bilim insanının kaybı sadece İran'la değil, tüm İslam dünyasına derin bir yasa boğdu. Doktor Terence, İslam devriminin idealleri uğruna hayatını ortaya koymuş öncü bir bilim ve cihat adamıydı. Şehadetiyle birlikte adı bu toprakların yüce şehitleri arasında ebediyen yer aldı. Yıllarca bilim ve savunma alanlarında çalışan Doktor Terence, fedakar bir mücahit ve sorumluluk sahibi bir bilim insanıydı. Bilimsel ve akademik alanlarda öncü olmasının yanı sıra devrimci ve emperyalizm karşıtı ruhu ile her daim İslam ve İran düşmanlarına karşı ön saflarda yer aldı. Onun şehadeti büyük bir kayıptır. Çünkü özellikle genç nesillerin cesur ve fedakar örnekleri olan ihtiyacı fazladır. Bu büyük kaybı daha da acı kılan İran İslam Cumhuriyeti'nin ilerleme ve bağımsızlığını hazmedemeyen düşmanların kalleşliğidir. Doktor Terence'nin şehadeti milletimizin seçkin bireylerine hedef alan düşmanın sarsılmaz kararlarını bir kez daha gösterdi. Ancak tarih kanıtlamıştır ki bu tür cinayetler İran halkının iradesini zayıflatamaz. Bilakis şehitlerin yolunu sürdürme azmini daha da artırır. Bu zor günlerde İran-İslam devriminin kurucusu İmam Hümeyni'nin şu sözleri hatırlanıyor. Şehadet Allah adamlarının sanatıdır. Doktor Terence de bu yüce sanatı şehadetiyle bizlere gösterdi. O bize hak yolunda hiçbir şeyin fedakarlık ve özveriden daha değerli olmadığını öğretti. Şimdi ilahi rahmetin kucağında ebediyen istirahattadır. Ve adı bu milletin tarihinde sonsuza dek yaşayacaktır. Doktor Mohsen Terence kimdir peki? Mohsen Terence 1965 yılında Tahran'da doğdu. Lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimini Şehit Beheşti Üniversitesi'nde katı hal fiziği alanında tamamladı. İtalya'nın ICTP Uluslararası Teorik Fizik Merkezi Enstitüsü'nde bir dönem eğitim aldı. 2017 yılından itibaren İslami Azad Üniversitesi mütebelli heyeti üyesi olarak görev yaptı. Fizik lisans eğitimini 1988 yılında bitirdikten sonra aynı üniversitede katı hal fiziği alanında yüksek lisansını, 1997 doktorasını ise 1997 yılında tamamladı. Akademik hayatı boyunca Şehit Beheşti Üniversitesi'nde birçok görevde bulundu ve profesörlüğün en üst seviyesi olan tam profesörlük derecesine ulaştı. 1996-1997 yılları arasında ICTP'de araştırmalarda bulundu ve çağdaş fizik bilgilerini derinleştirdi. Yoğun madde fiziği, nanofizik, yüksek sıcaklık, siperillik teknik, malzeme simülasyonları ve hesaplamalı fizik gibi birçok alanda derin bilgi ve deneyime sahipti. 150'den fazla uluslararası dergide yayınlanmış makalesi ve 3000'in üzerinde referansı bulunmakta olup 12 kitap yazmış veya çevirmiş, 8 yenilikçi teknoloji patenti almıştır. İran Fizik Derneği ve İran Nanoteknoloji Derneği'nin kurucu üyelerinden biridir. Bilimsel ve yönetsel görevleri 1998-1999'da Şehit Beheşti Üniversitesi Fen Fakültesi İdari İşlerden Sorumlu Yardımcısı, 1998-1999'da Peyami Nur Üniversitesi Fizik Bölüm Başkanı, 1999-2003 lisansüstü eğitimden sorumlu dekan yardımcısı, 2003-2005 Lazer Araştırma Merkezi Araştırma Direktörü. 2003-2004'te Savunma Sanayi Fotoniği Projesi sorumlusu. 2005-2007 Şehitbeyşi Üniversitesi Araştırma ve Teknoloji Başkan Yardımcısı. 2007-2012 Fotoniğin Bilimsel Odak Noktası Başkanı. 2008-2009 Ulusal Bilim ve Teknoloji Stratejisi Komisyonu Üyesi. 2008-2012 Üniversite Yayın Merkezi Başkanı. 2009-2012 İran Optik ve Fotonik Derneği Yönetim Kurulu Üyesi. 2012-2016 Şehitbeyşi Üniversitesi Rektörü. 2017-2025 İslami Azad Üniversitesi Mütevelli Heyet Üyesi ve Rektör. Bir halk hizmetkarı olarak Doktor Terhançe. Doktor Terhançe son yıllarda halkına hizmet eden bir yönetici olarak tanındı. Yönetim görevlerinde cihat ruhunu asla kaybetmeyen, halkla iç içe ve şeffafla önem veren biriydi. Ne ön içinde ne de makam için çalıştığı tek amacı halkının refahı ve ülkesinin kalkınmasıydı. Sessiz ve gösterişsiz bir şekilde gece gündüz ülkesinin gelişimi için mücadele etti. Bu nedenle onu kaybetmek yalnızca bir bilim insanı ne değil, aynı zamanda halkın hizmetinde olan örnek bir yöneticiyi kaybetmek demektir. Onun gibi insanlar sessizce ama büyük etkiler yaratarak milletin kalbinde ebediyen yaşarlar. Şehadeti ve sonrası. 2020 yılında Amerika tarafından yaptırımlara maruz kalan Dr. Terhançe, 23 Haziran 2025 sabahı Sivnis Rejim'in Tarın'daki terör saldırısında 60 yaşında şehit düştü. Bu menfur saldırının ardından İran İslam Cumhuriyeti'nin yüce lideri bir mesaj yayınlayarak şöyle buyurdu. Sivnis Rejim ağır bir cezayı beklemelidir. İran Silahlı Kuvvetleri'nin güçlü eli Allah'ın izniyle onları rahat bırakmayacaktır. İran düşmanları etkili ve hizmetkar şahsiyetleri ortadan kaldırarak halkın iradesini kırabileceklerini sanıyorlar. Ama asla anlamayacaklardır ki Doktor Terhançe gibi şehitlerin kanı bu milletin hareketini durdurmaz. Bilakis halkın bağımsızlık ve ilerleme yolundaki azmini pekiştirir. Biz bu cihatçı yöneticimizin yasını tutuyoruz ancak bu yasımızı onun yolunu sürdürme azmine dönüştürüyoruz. Çünkü onun yolu halka hizmet etmek ve İslam devriminin ideallerine sadakatle bağlı kalacaktır. Muhterem dinleyiciler, bu programın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hepiniz yüce Allah'a emanet ediyoruz. Esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Dünyada su krizi, endişeler ve umutlar.
Bugün su sebebiyle yaşanan savaş konusunu ele alacağız.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Savaş yaşamın temelini ve esasını hedef alarak felçe uğratan ve yok eden olaydır. Dünya şimdiye kadar sıcak savaş, soğuk savaş, yumuşak savaş, afyon savaşı, gizli savaş ve benzeri birçok savaş türüne şahit olmuştur. Bu savaşların her biri insanlığa telafisi zor hasarlar vermiştir. Eğer çatışmaların yaşanma potansiyeline ve sebebine dikkat edersek, bu savaşların doğal ve ham kaynaklara sulta kurmak için yapıldığı anlaşılır. Böylece uzun vadede daha fazla üretim ve tüketimi olan ülkede petrol, altın ve doğal kaynaklar daha hızlı tükenir ve böylece aynı kaynakları tekrar kazanmak için başka ülkelere saldırılar da başlar. Günümüz şartlarında savaşa sebep olan nedenlere bir yenisi daha eklenmiştir ki ona su savaşı deniliyor. Bu savaşın belirtileri dünyanın bazı bölgelerinde göze çarpıyor. Bundan 10 yıl önce uzmanlar dünyanın su krizi dönemine girdiğine dair tehlike çanlarını çalmaya başlayarak 2015 yılına kadar 10 milyonlarca insanın su kriziyle karşı karşıya kalacağını, dünya halkının 3'te 2'sinin sağlıklı içme sudan mahrum kalacağı uyarısında bulundular.
Yapılan uyarılar her geçen gün artan su krizinin gıda maddeleri ve enerji eksikliğini beraberinde getirebileceği yönündedir. Bu yüzden su savaşı uzak bir gelecek için hayali ve bilim kurgu bir senaryo değildir. Bu çok ciddi bir konu olarak halihazırda su krizine doğru ilerleyen bazı ülkelerde yaşandığını ve çeşitli ihtilafların baş gösterdiğini gözler önüne seriyor. Nitekim son yıllarda Mısır ve Etiyopya arasında askeri savaşın eşiğine kadar ilerleyen gerginlikler yaşandı. Amerika basınından The Christian Science Monitor bir süre önce su savaşı ile ilgili dikkat çeken bir makaleyi yayımladı ve uzmanlardan naklen dünyada nüfus artışı ve kullanılacak sağlıklı suda arzın azalması nedeniyle dünyada gelecek 10 yıllarda su talebinin önemli oranda artacağını duyurdu. Dünya Kaynakları Enstitüsü'nün değerlendirmesine göre çeşitli siyasi ve sosyal durumlar ile farklı iklim modelleri uyarınca 2020, 2030 ve 2040 yıllarına kadar 167 ülkede su gerginliklerinin yaşanma ihtimali değerlendirildi. Sonuç itibariyle 2040 yılına kadar 33 ülke en yüksek su gerginliğiyle karşı karşıya bulunuyorlar. Aynı araştırma sonuçlarına göre en yüksek su krizi düzeyi ülkelerden 14'ü Batı Asya ve Kuzey Afrika bölgesinde bulunuyor.
Araştırmacılara göre Batı Asya minimum suya sahip bölgedir, zira yeraltı sularını yoğun şekilde kullanmış deniz suyunu arıtmaktadır ve gelecekte su konusunda büyük sorunlar ve sıkıntılar yaşayacağı tahmin ediliyor. Dünya Kaynakları Enstitüsü'ne göre önümüzdeki su krizi ve çatışmalar nedeniyle söz konusu ülkelerin tarım sektörü, ekonomi ve toplumları halihazırda yaşanan sorunlardan daha fazlasıyla karşı karşıya kalacaktır. Dünya Kaynakları Enstitüsü araştırmacıları şöyle yazdılar. Dünya çapında su talebi gelecek birkaç on yılda muhtemelen nüfus ve talebin artmasıyla yükselişe geçecektir ve bu konu köy bölge sakinlerinin daha fazlasını da kentlere kaydıracaktır. Bu olay toplumun orta kesimlerini gıda ve elektriğe ulaşmada daha çok baskı altına alacaktır. Araştırmacılara göre çeşitli ülkelerde kuraklık veya sulaklık olayına sebep olacak iklim değişikliğinin tüm etkileri hala tamamen kesinleşmemiştir. Fakat mevcut kanıtlara göre Avrupa'nın bir bölümü en kötü kuraklıkla yüzleşecektir. Ayrıca Çin, Hindistan ve Amerika'nın bazı bölgeleri, özellikle bu ülkenin güneybatısı 2020 yılına kadar su ile ilgili gerginliklerle karşı karşıya gelecektir.
Tahran Radyosu.
Dünya Kaynakları Enstitüsü raporuna göre Şili, Namibya ve Botswana gibi bazı ülkeler şimdiden kuraklık nedeniyle yoğun gerginlikler yaşıyorlar. Raporda göze çarpan ilginç konu ise Suriye iç savaşı ve IŞİD'in tutumuna değinmesidir. Uzmanlara göre 2011 yılında Suriye iç savaşının başlıca sebebi su krizi, kuraklık ve su eksikliğiydi. Bu konular ülkedeki huzursuzlukları tetikledi ve ülkeyi iç savaşa sürükledi. Su konusundaki münakaşa genelde küçük boyutlarda ve yerel seviyede başlar. Fakat bu hayat kaynağı gittikçe azalırken küçük sosyal itirazla başlayarak hızla yayılır. Örneğin tekfirci terörist IŞİD'in oluşmasına ve çok uluslu savaşa sebep olan isyan suya itirazdan başladı. Suriye'de gerginlik ve iç savaş birkaç gencin ülkenin güneyinde Dera kentinde sprey ile duvara valinin su paylaşım sistemini eleştiren sloganlar yazarken tutuklanmaları ile başladı. Onların tutuklanması ve gençlerin yanlış tutumları gençlerin ait oldukları kabilelerin sabrını taşırdı.
Amerika ve Siyonist rejimiyle tekfirci prenslerin desteğiyle oluşan IŞİD kendi stratejisinde her konudan ziyade su ve gelecekte su savaşının başlama ihtimali konusunda bilgiye sahipti. Bu yüzden IŞİD'in ana üssü sayılan Rakka, Fırat Nehri sayesinde oluşan ve en büyük su rezervi olan Esed Gölü'ne 40 kilometre mesafedeydi. Rakka ekonomisi uzun zamandan beri gölün su rezervi sayesinde pamuk ekonomisine dayanırdı. Esed Gölü 1973 yılında inşa edilen Tabka Barajı sayesinde oluştu. Barajın gölü olan Esed Gölü Suriye'nin en büyük su hazinesidir. Göl sayesinde 2500 mil kare tarlanan sulama ihtiyacı karşılanıyor. Barajla birlikte yapılan hidroelektrik santrali ise 1977'de tamamlanmıştır. Bu şekilde Fırat'ın doğusuna uzanan El Cezire'deki en ücra köylere kadar elektrik ulaştırılmıştır. Tabka Barajı ayrıca Hama, Humus, Halep ve Şam gibi büyük kentlerde de elektrik veriyor. Buna ilaveten IŞİD, Musul'a Dicle Nehri üzerinde olan Irak'ın en büyük barajını kontrol etmek için yoğun bir savaşa girdi. IŞİD'liler ayrıca Fırat üzerinde biri Felluce ve diğeri de Hadise'de inşa edilen iki barajın daha kontrolünü ele geçirdiler. Yapılan bazı araştırmalar geçen 50 yılda çeşitli ülkeler arasında su krizi nedeniyle askeri çatışmaya sebep olan en az 37 gerginlik yaşanmıştır. Bunlardan 30'u aşkını ise Siyonist rejimin işgal ettiği topraklara komşu olan ülkelerle yaşanmıştır. Bu çatışmaların çoğu 1950 ve 60'lı yıllarda işgalci rejimiyle Ürdün ve Suriye arasında Yarmuk nehirleri suyu üzerinde yaşandı.
Son 50 yılda ortak su kaynakları üzerinde yaşanan olayların incelenmesi 1831 olayın su üzerinde yaşandığını, bunlardan 1228'inin ülkeler arasında işbirliği ve ortaklıklar, 507'sinin de gerilme odaklı olaylar üzerinde olduğunu gösteriyor. Suyu çatışmak için değil bir ortaklık aracı gören araştırmacılara rağmen dünya siyaset insanları farklı görüşlere sahipler. Bu bağlamda Mısır 3. Cumhurbaşkanı Enver Sadat 1979 yılında Mısır'ı savaşa sokacak tek durumun su olduğunu söyledi. Birleşmiş Milletler 6. Genel Sekreteri ve Mısırlı politikacı Boutros Ghali de 1985 yılında uyarıda bulunarak Batı Asya'daki bir sonraki savaşın su üzerine olacağını belirtti. Diğer yandan Dünya Bankası Başkan Yardımcısı İsmail Seraceddin de 1995 yılında çağımızda birçok savaşın petrol üzerinde olduğunu, ilerideki savaşların ise su üzerinde olacağını söyledi. Birleşmiş Milletler 7. Genel Sekreteri Kofi Annan da 2001 yılında su kaynakları üzerindeki yoğun rekabetin gelecekte savaş ve çatışmalara sebep olacağını tahmin ederken, hemen bir yıl sonra 2002 yılında görüşünü düzelterek suyun uluslararası işbirliklerinin onarılması ve iyileşmesi için etkili bir faktör olduğunu belirterek herkesi su kaynaklarının doğru yönetilmesi için işbirliğine çağırdı. Birleşmiş Milletler eski Genel Sekreteri Ban Ki-moon da 2009 yılında Darfur krizinin ekolojik kriz nedeniyle ve ilk etapta su kriziyle başlayarak kapsamlı hale geldiğini, uluslararası düzeyde yoğun çatışmalara sebep olduğunu söyledi. Irak eski Başbakanı Nuri Maliki de 2012 yılının başlarında su kaynaklarındaki eksikliğin bir an önce telafi edilmemesi halinde Arap ülkelerinin bu konuda savaşa girme ihtimalinden söz etti.
Bu yüzden su kaynakları milletler ve hükümetler arasında savaşın başlıca sebebi olarak algılanmasa da hükümetler arasındaki savaş ve ihtilafların sebeplerinden biri olabilir. Başka bir ifadeyle su konusunda savaşın yaşanmaması, ortak su kaynakları konusunda görüş çatışmalarının da olmaması anlamında değildir. Diğer yandan bu mesele çağımızda su savaşlarının kesinlikle yaşanacağı anlamında da değildir. Su kaynakları özellikle ortak su kaynakları ülkeler arasında ortak işbirliği veya çatışma nedeni olabilir. Fakat bu konu söz konusu kaynaklarının kullanılma biçimi ve yönetim yapısına bağlıdır.
Ülkeler arasında ortak su kaynaklarını ülkeler arasında kriz ve gerginlik konusuna dönüştüren ise ortak kullanım konusunda uygun yönetim yapısının olmaması ve kaynaklara sulta kurma eğilimidir. Bu yüzden su savaşları iki ihtimalin birleşmesi sonucudur. Yaşanması veya yaşanmaması ise ülkelerin su kaynaklarını ortak kullanma konusunda uygun bir yapının oluşmasındaki tutumuna bağlıdır.
Muhterem dinleyiciler, Dünya'da Su Krizi Endişeler ve Umutlar isimli programı dinlediniz.
Bizi Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın. Rafael Grossi ve İran'ın nükleer gelişmelerindeki rolü. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugünkü programa hoş geldiniz. Hep birlikte dinleyelim. Bugün dünyanın nükleer diplomasisinin kilit isimlerinden biri olan Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Direktörü Rafael Marino, Grossi hakkında konuşacağız. Çifte standartlı ve çelişkili tutumlar ile tanınan Grossi, tarihe suç ortağı bir rejimde işbirliği yapmış biri olarak geçti. Son zamanlarda ismi sıkça anılıyor.
Çünkü Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'na giren direktörlüğü görevinin nükleer silahların yayılmasını önleme anlaşması NPT üyeleri için değil Amerika Birleşik Devletleri ve sahte İsrail rejiminin çıkarları doğrultusunda yürüttüğünü gösterdi. Nükleer başlık sahibi olan ve NPT'ye bile üye olmayan İsrail rejimi için adeta koruyucu rolü üstlendi. Gorosi, Ajans Yönetim Kurulu'na sunduğu son raporunda İran'ın nükleer programı hakkında belirsiz ifadeler kullanarak Amerika ve Avrupa Üçlüsü'nün İngiltere, Fransa, Almanya, İran'a NPT'ye uymamakta suçlayan bir taslak karar sunmasına zemin hazırladı. İsrail rejimi de bu kararı İran'a saldırı bahanesi olarak kullandı. Dikkat çekici olan nokta şu ki İsrail'in İran'a saldırmasından sonra Gorosi bir röportajda İran'ın nükleer programında herhangi bir sapma olduğuna dair hiçbir kanıt bulunmadığını itiraf etti. Pek çok analist Gorosi'nin bu çelişkili ifadelerine Netanyahu ile birlikte İran'a saldırının ve yüzlerce kişinin katledilmesinin suç ortaklığı olarak değerlendiriliyor. Gorosi'nin Birleşmiş Milletler yine sekreterliği koltuğunu hedefledi ve bu yüzden de Amerika ile İsrail'e hizmet ederek onların desteğini kazanmak istediği söyleniyor. Ancak Ajans Genel Direktörlüğü sırasındaki başarısız performansı göz önüne alındığında bu hedefe ulaşması pek olası görünmüyor. Rafael Grossi kimdir? Bu programda onun hayatını ve İran'ın nükleer programı ile ilgili gelişmelerdeki rolünü inceleyeceğiz. Rafael Grossi 29 Ocak 1961'de Arjantin'de doğdu. Poneti Pişal Katolik Üniversitesi'nde siyaset bilimi eğitimi aldıktan sonra Cenevre Üniversitesi ve Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Enstitüsü'nde Uluslararası İlişkiler alanında yüksek lisans ve doktora yaptı. Genç yaşlardan itibaren diplomasi ve uluslararası güvenliğe ilgi duyan Grossi 1985 yılında Arjantin Dışişleri Bakanlığı'na katıldı. 2002-2007 yılları arasında ajans ve kimyasal silahların yasaklanması örgütünde üst düzey görevlerde bulundu. 2013-2019 yılları arasında Avusturya Büyükelçisi olarak görev yaptı ve Viyana'daki uluslararası kuruluşlarda Arjantin'i temsil etti. 2019'da Ajans Yönetim Kurulu tarafından Latin Amerika kökenli ilk genel direktör olarak seçildi. Göreve başlarken ajans tarafsız ve profesyonel bir kurum haline getirme sözü verdi. Ancak bu sözünü tutabildi mi? Bu sorunun cevabını birlikte inceleyeceğiz. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı 1957 yılında nükleer enerjinin barışı kullanımını teşvik etmek ve askeri amaçlarla kullanılmasını önlemek amacıyla kuruldu. Ajans, nükleer tesisinin denetimini, ülkelerin NPT kapsamındaki taahhütlerinin doğrulanmasını ve teknik raporların hızlandırılması sağlar. İran, NPT'nin tarafı olarak yıllardır ajans denetimi altındadır ve yükümlülüklerine de bağlı kalmıştır. İran, uzun süren müzakereler sonucunda 2015 yılında 5+1 grubu ile kapsamlı ortak eylem planını COEP imzaladı. Bu anlaşma nükleer faaliyetlerin doğrulanmasını ve batılı ülkelerin özellikle Amerika'nın yaptırımlarını kaldırmasını öngörüyordu. Ancak 2018'de Amerikan Başkanı Donald Trump, İsrail ve Siyonist lobinin baskısıyla anlaşmadan tek taraf olarak çekildi. Amerika'nın anlaşmadan çekilmesi sonrası İran Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile ilişkileri daha karmaşık bir hal aldı. Ancak İran defalarca ajansla işbirliğini sürdüreceğini ve programının da tamamen barışçıl olduğunu açıkladı. Grossi göreve geldikten sonra birkaç kez İran'ı ziyaret etti ve yetkililerle görüştü. Bu ziyaretler İran'ın şeffaflık ve işbirliği taahhüdünü gösteriyordu. İran'ın ajans tarafından gündeme getirilen her bir iddia ve belirsizlikle ilgili detaylı ve şeffaf yanıtlar sundu. Hatta 2023 yılında Gürcistan'ın Tahran ziyareti sonrası ajansla daha da fazla işbirliği yapılacağını öngören ortak bir bildiri yayınladı. Bu, İran'ın iyi niyetinin açık göstergesiydi. Ajansın birçok raporunda da İran'dan faaliyetlenen tamamen denetim altında olduğu ve askeri hedeflere yönelme tespit edilmediği belirtildi. Ancak Amerika ve İsrail'in siyasi baskıları ve Gürcistan'ın zayıf ve bağımlı hareketi de sonunda etkisini gösterdi. 2025 baharında yayınlanan ajans raporunda İran'ın %60'ı kadar zenginleştirilmiş uranyum stoklarını artırdığı belirtildi ve bu durum endişe verici olarak nitelendi. Gürcistan İsrail tarafından sağlanan sahte belgeleri kullanarak İran'a yönelik yıllar öncesinden gündeme gelmiş ama çoktan yanıtlanmış suçlamaları tekrar gündeme getirdi. İran'ın ajansla tam işbirliğinden hiç bahsetmeyen bu rapor, analistlere göre İsrail'in İran'a saldırması için uygun zemini oluşturdu. Her ne kadar Gürcistan birkaç gün sonra CNN'e verdiği röportajda ajansın İran'ın nükleer silah elde etmeye yönelik sistematik bir çaba içinde olduğuna dair hiçbir kanıt bulamadığını ifade ederek geri adım atsa da bu çok geç kalmış bir açıklamaydı. Bu sözler İran'ın barış programını doğrulamakla birlikte ilk raporun tamamen siyasi baskılar altında hazırlandığını da ortaya koydu. Gürcistan'ın bu gelişmelerdeki rolü iki yönlü değerlendirilebilir. Bir yandan ülkelerin nükleer faaliyetleri hakkında teknik raporlar sunma görevi, diğer yandan ise Amerika ve İsrail'in politikalarından etkilenerek görev tanımının ötesine geçmesi söz konusu. 2025 ilkbaharındaki rapor İran'ın uranyum zenginleştirmesini öne çıkarırken işbirliği detaylarını göz ardı etti. Bu rapor İsrail'in İran'a saldırması için bir bahane haline geldi. Gürcistan'ın daha sonra yaptığı geri adım ilk hatasını da yol açtı. Zararları telafi edemedi. İran defalarca ajansın Amerika gibi egemen ülkelerin siyasi amaçlarına hizmet eden bir araca dönüşmemesi gerektiğini vurguladı ve bu konuda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne ve Genel Sekreter'e resmi bir mektup sundu. İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Emir Said Irvani, Gürcistan'ın siyasi taraflı ve ayrımcı tutumunu protesto etti. Gürcistan'ın açıklamalarından İsrail'in saldırısından hemen önce gelmesi, görevine ilişkin tarafsızlık ilkesine ciddi şekilde aykırı. İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami de Gürcistan'ın tarihi bir ihmalle saldırıya zemin hazırlayan kişi olarak geçtiğini söyledi. Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabade ise Gürcistan'ı İran'ın barışın nükleer programını sürekli tehdit olarak göstermeye çalışmakla suçladı. Ajans Genel Direktörü'nün İsrail'in saldırısındaki rolünü Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne ilettiklerini belirtti. Gürcistan'ın bu saldırıyı da kınamaması onu Amerika ve İsrail'in suç ortağı haline getirdi ve dökülen kanlardan sorumlu kıldı. Garibabade son olarak şöyle dedi. Bay Gürcistan uluslararası kurumları yönetme yetkinliğine sahip olmadığını açıkça kanıtladı. Muhterem dinleyiciler, bu programı takip etmenizden dolayı teşekkür ederimizi sunarken hepiniz Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Esen kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradyo.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Ganan Teheran, sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana.